Yeni bir orazan gibi bir şey değil.
Oralarımız var mı?
Şimdi sanki çok sabırsızsınız, tamam mı? Çünkü bugün kapılma süresince biz vahiyye bir ikinci bölümden ayet okudu. Yani sanki sonun gelmesini özlüyoruz, ibne çekiyoruz. Ve ne yazık ki geçen hafta yani bu yedi mühürü çalıştık. Yedi, yani altı mühür açıldı. Sonra yedinci mühürü açılınca son gelmiş oldu. Hamdolsun, kutladık. Ama şimdi başa dönmüş olacak. Çünkü bu kitap sürekli bizi bu şekilde bekletiyor. Bekletiyor. Sonun gelmesini istiyoruz. Tez gel ya Rab, lütfen. Her şey yeniden yarat. Yeni bir başlangıç olsun, cennet olsun artık diye bekliyoruz, yalvarıyoruz. Ama her zaman bu kitabı bizi geriye çekiyor. Hayır, henüz zamanda ya. Hala bir dünyadayız, hala zordayız, hala uğraşıyoruz. Ve şimdi yeni borazan olacak ve aynı süreç. Altı borazan. Sonra bir parantez, bir bekletme. Sonra da yedinci borazan çalacak. Son gelmiş olacak. Ve bu şekilde. Ve bugün dört bölüm çalışacağız. Merak etmeyin. Bütün ayetleri okumayacağız. Ama bahis 8, 9, 10 ve 11 çalışacağız. Bu yedi borazanı tam anlamıyla kavramamız için bu önemli. Ve Türkçe'de bir deyim varmış. Biraz tuhaf, yabancı olarak bana tuhaf gelen bir deyim. Çekirge bir zıplar, iki zıplar. Ne demek? Evet. Maksimum kaç şans veriyor? Üç. Çünkü... değil mi? Tanrı hakkı üçtür. Yani eğer sen bana karşı günah işlersen maksimum seni üç kere affedeceğim, iki kere affedeceğim, değil mi? Sonra cezalandıracağım. Ama burada Tanrı altı tane borazan çalıyor. Altı tane uyarı. Çok merhametli Tanrı. Tez öfkelenmeyin, çok sabırlı. Borazan, uyarı, tövbe etmediler. İkinci borazan, tövbe etmediler. En sonunda evet, yedinci borazan çalınacak. Tanrı sevgi diye süreci uzatıyor. Ama Tanrı adil diye en sonunda yedinci borazan çalınması gerekiyor. Tamam mı? Ama merhameti bol olan Tanrı altı kere uyarıyor. Şimdi borazan ne demek? Borazanlar ne için kullanılmaktadır? Zaten bir ordu gelince borazanlar çalıyorlar. Sizi uyarmak için biz geliyoruz. Dikkat edin. Ayağınızı denk alın. Aynı zamanda ilan etmek için, yani kral ordusuyla birlikte geliyor. Ve eski anlaşmada bunu görüyoruz. Bir hikaye var eski anlaşmada, hatırlarsınız. Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra, çöl'den geçtikten sonra vaat edilen ülkeye varmak üzereler. Ama son bir engel var bu vaat edilen ülkeye girmeden önce. Eriha kenti. Biliyorsunuz hikayeyi değil mi? Şimdi Eriha kenti orada bir engel olarak, bir düşman olarak duruyor. Bu gitse şimdi vaat edilen ülkeye girmiş olacaklar. Ama Tanrı onlara ilginç bir strateji veriyor. Diyor ki, şehrin etrafında dolanacaksınız ey halkım. Altı gün boyunca her gün borazanlar çalarak şehrin çevresinde dolanacaksınız. Silah yok. O zaman altı gün boyunca bunu yapıyorlar. Şehrin içindekiler ne düşünüyorlardı? İşte ayet bu. Siz savaşçılar kentin çevresini günde bir kez olmak üzere altı gün dolanacaksınız. Koç boynunuzdan yapılmış birer boru taşıyan yedi kahin sandığın önünden gitsin. Yedinci gün kentin çevresini yedi kez dolanın. Orada kahinler boranlarını çalsınlar. O zaman altı gün boyunca dolanıyorlar, çağırıyorlar. Biz geldik! Dikkat edin! Çünkü Tanrımız dehşetli bir Tanrı. Ne yapacağı belli olmaz bir Tanrı. Demin Müslümanların üzerine bu on bela gönderdi. Korkunç bir şey. Biz geliyoruz. Tanrı'nın ne yapacağı belli değil. Bizce tövbe edin. açın yoksa başınıza ne geleceğini bilmiyoruz. Tamam mı?
Böyle diyorlar. Zaten Rahab tövbe etti, iman etti değil mi? Çekmenin içinde bir tek var ve onun ailesi. Yedinci gün geliyorlar, korazanları çağırarak şehir yerle bir oldu. Koskoca bir deprem oldu. Arkeologlara göre evet o tarihlerde Eriyat içinde koskoca bir deprem oldu. Surlar tamamen yıkıldı, şehir yok oldu. Tanrı'nın halkı, Babil'in ülke dedi. Bu tarihsel bir gerçek ama bu peygamberliksel bir olay. Çünkü burada en son ile ilgili okuduğumuzda görüyoruz ki 7 korazan çalınacak. 6 tane uyarı. Sonra 7. korazan. Artık tövbe etmek için şans kalmayacak. Bunları okuyacağız. İlk 4 korazan. Şimdi Vahiy 8-6. 7 melek ellerindeki 7 korazanı çalmaya hazırlandı. Birinci melek korazanını çaldı. İkinci melek korazanını çaldı. Alev alev yanan dağ gibi büyük bir kütle denize asıldı. Denizin üçte biri kana dönüştü. Denizdeki yaratıkların üçte biri öldü. Gemilerin üçte biri yok oldu. Üçüncü melek korazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan büyük bir yıldız ırmakların üçte biri üzerine ve su pınarlarının üzerine düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Surların üçte biri Pelin gibi acılaştı. Acılaşan sulardan içen birçok insan öldü. Dördüncü melek korazanını çaldı. Güneşin üçte biri, ayın üçte biri, yıldızların üçte biri vuruldu. Sonuç olarak ışıkların üçte biri söndü. Gündüzün ve gecenin üçte biri ışıksız kaldı. Bu 4 felaket Mısır'ın başına gelen belalara benzemektedir. Farkında mısınız? Mısır'daki belaların nedeni neydi? Firavun'u Tanrı'nın halkını salıvermesine ikna etmek için. Yani parmaklarını zorla açtırmak için. Halkımı özgür kılacaksın. Mısırlıları cezalandırmak için Tanrı'nın halkının onuru onunkine bağlıdır. Tamam. Benim halkımı eziyorsanız beni de aşağılanmış oluyorsunuz. O yüzden sizi cezalandıracağım. Her bir bela Mısır'da taptıkları bir ilahın üzerine geldi. Bir puta meydan okuyordu. Nil Nehri, tarım, güneş, yıldızlar, bunlar hepsi Mısırlılar tarafından tapınılan ilahlardı. Ve gerçek Tanrı onları yıkarak bunlar bir hiçtir diye ilan etmek istiyor. Semavi bir dinle burada aynı şey ilan edilmektedir. Sevdiğim halkı ezen, kilisemi zulmeden, doğruluktan ve merhametten yoksun, benim yerime putlara tapan bu dünya sistemini cezalandırıyorum, diyor Tanrı. Üçte biri vurur ya, o ne demek? Kısmen, yani tamamen değil. Yani bunlar bir ibret, bir tembih, bir uyarı. Son ceza değil. Diyelim ki kanserim varsa, kanser çok hızlı yayılan, öldürülen bir hastalıktır. Benim bağırsağımda ya da mideminde kanser varsa bağırsağını alabiliyorlar. Değil mi? ki bütün vücudun kurtulsun diye. Ve aynı böyle üçte biri, yani Tanrı diyor ki tamam bu kanseri alacağım bir şekilde bütün dünya kurtulsun diye. Acı, ama daha büyük bir acıdan kurtarmak istiyor Tanrı bizi. Bunlar ne zaman olacak? Bunlar geleceğe mahsus alametler değil. Bunlar sürekli gördüğümüz gibi bizim günlerimizde gerçeklerdir. Yani çünkü sembolik bir dille konuşuyorlar. Dünya şimdi lanetlidir. Şimdi Tanrı'ya ayaklanmaktadır. Şimdi dik başlı, gururlu, Tanrı'nın halkını ezen bir dünyadır. Ve şimdi Tanrı'nın gazabı altındadır. İstanbul'da o zaman bir sonraki deprem olunca ki olacakmış, kaçınılmaz bir şey. Aslında bu Tanrı'dan bir borazan olacak. Bu son olmayacak ama Tanrı diyecek ki tövbe edin, dikkat edin. Ayağınızı denk alın, hazır olun. Çünkü İsa Mesih gelecek. Yedinci borazan bir gün çalacak. Hazır olmamız istiyor Tanrı. Şimdi beşinci borazan çalışacak. Henüz değil. Şimdi ne yaptı? Şimdi. Ya, neyse. Ama ilk önce bir reklamlara gidelim. Bir reklam göstermek istiyoruz size. Mavi jeans için bir reklam.
Tamam, tamam. Pardon.
Çantaya bak.
Sizde gibi çanta merakı nereden geliyor Kıvanç Bey?
Modada çiğ rüzgar. Çok
vay vay vay vay. Kaç tane vay saydınız? Kaç tane vay var? 5. Tamam. Şimdi 3 vay olacak. Tamam. Şimdi devam edelim. 8-13. Sonra göğün ortasında uçan bir kartal gördüm. Yüksek sesle şöyle bağırdığını işittim. Borazanlarını çalacak olan öbür üç meleğin borazan seslerinden yeryüzünde yaşayanların vay vay vay haline. 9-1. Beşinci melek borazanını çaldı. Gökten yere düşmüş... Yükülüyoruz bugün değil mi? Gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm. Bak burası çok korkunç. Dipsiz derinliklere açılan kuyunun anahtarı ona verildi. Dipsiz derinliklerin kuyusunu açınca kuyudan büyük bir ocağın dumanı gibi bir duman çıktı. Kuyunun dumanından güneş ve hava karardı. Dumanın içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı. Bunlara yeryüzündeki akreplerin gücüne benzer bir güç verilmişti. Çekirgelere yeryüzündeki otlara herhangi bir bitki ya da ağaca değil de yalnız alınlarında Tanrı'nın mührü bulunmayan insanlara zarar vermeleri söylendi. Bu insanları öldürmelerine değil, 5 ay süreyle işkence etmelerine izin verildi. Yaptıkları işkence akrebin insanı soktuğu zaman verdiği acıya benziyor. O günlerde insanlar ölümü arayacak ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler ama ölüm onlardan kaçacak. Başlarında meleğin İbranice adı Abaddon, Grekçe adı ise Apollyon'dur. Birinci vay geçti, işte bundan sonra 2 vay daha geliyor. Şimdi diyor ki...
Çok teşekkür
ederim. Hamdolsun, iyi ki geldin.
O şimdi yeryüzünde faaldır. Dipsiz derinliklerin kuyusu, cinlerin ve kötü ruhların diyarıdır. İblis onları yönetiyor, onları salıyor, açıyor ve salıyor. Hadi evlatlarım, dünyaya gidin, her şeyi mahvedin diye. Kötü ruhlar burada imanlı olmayan insanlarla uğraşır, işkence çektirir. Geçen hafta gördüğümüz gibi Rabbi İsa'ya iman eden herkes Tanrı'nın mührüyle mühürleniyor. Bu çocuk bana aittir. Tamam mı? Sen Tanrı'ya aitsin. Sen Tanrı'ya aitsin. Sen Tanrı'ya aitsin. Ve diyor ki Tanrı'nın mührü senin alnında varsa ki benim alnım çok büyük hamdolsun. Demek ki Tanrı'nın korunmasında kalacaksın. Bunlar, bu kötü ruhlar sana dokunamazlar. Ayrıca diyor ki cinler belli mekanlarda değil, insanlarla uğraşır. Bu çok önemli. Yani diyor ki işte otlara, herhangi bir bitki ya da ağaca değil de insanlara zarar getiriyorlar. Burada bir yanılgı düzeltmek istiyorum. Perili köşk, ıssız yerlerde, terk edilmiş evlerde, su başlarında cinler bulamayacaksın. Onlar insanlarla uğraşır. İnsanların yürekleriyle, düşünceleriyle uğraşır. Tamam mı? O zaman yok yere korkmayın bazen. Gerçekten. Nasıl uğraşıyorlar? Ruhsal baskı, hastalık, karabasan, korku, uykusuzluk, ruhi sıkıntılar, İntihar eğilimi. Burada ne diyor? Ölmek isteyecekler. Ama ölüm onlardan kaçacaktır. Bunlar şeytani, yıkıcı ve güçlüdür. Ama diyor ki 5 ay süresince. 5 ay bir çekirgenin yaşam süresi. O zaman geliyorlar, her şeyi mahvediyorlar ama sadece 5 ay boyunca. Bu simgesel bir rakam olarak ne demek istiyor? Geçici. Korkunç ama geçici. Neden? Çünkü İsa Mesih galip gelecektir. Ve mühürlenmiş olanlara dokunamazlar. İsa zaten şöyle demiştir. Okuyorum Luka'dan. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. İsa Mesih, ona iman eden herkese bu yetki verdi. Diyelim ki senin arkadaşın ruhi sıkıntılar yaşıyorsa, seni çağırıyor, sen bir imanlısın, bana yardım edebilir misin diye sorarsa, evet diyeceksin. Bir arkadaş yanına alacaksın, onun evine gideceksin, onun için dua edeceksin ve onu özgür kılacaksın. Çünkü İsa Mesih sana yetki vermiştir. Akreplerin üstüne ezeceksin diyor burada. Ve diyor ki hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Apollyon mahvedici anlamına gelmektedir. Avadon'da yıkım yeri İbranice'de. Hayatını mahveden her şey iblistendir. Tanrı beni mahvetti diyemezsin. Mahveden her şey iblistendir. Bu insanlara bir uyarı olsun. İblisle uğraşan, şeytana uyan aslında yıkım meleğiyle oyun oynuyordur. Çok tehlikeli. Fala baktırıyor musun? Porno izliyor musun? Aşırı öfkeli misin? Küfrediyor musun insanlara? Dikkat et. Kapını, yüreğinin kapısını açıyorsun yıkım meleğine. Dipsiz derinliklerin kuyusu aslında nerede? Bazen gidip arıyorlar. Acaba işte Amerika'da mı? İşte burada mı? Bir yerde olsa Amerika'da. Ama neyse. İsa Mesih'e göre dipsiz derinliklerin kuyusu nerede? Şöyle okuyacağım. İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kuyu herkesin yüreğindedir. Kötülük oradan geliyor. Ama onu İsa Mesih'in mührüyle kapalı tutabiliriz. Bazen belediye geliyor ya, bu dükkanı kapatırdık, mühürledik. Hiç kimse açamaz. İsa Mesih'in kanı bu kuyunun kapısını kapatabilir, mühürleyebilir. Hiç kimse açamaz. Altıncı borazana geçiyoruz. Birinci vay geçti. İşte bundan sonra iki vay daha geliyor. Altıncı melek borazanını çaldı. Tanrı'nın önündeki altın sunağın dört boynuzundan gelen bir ses işittim. Ses elinde borazan olan altıncı meleğe, büyük Fırat ırmağının yanında bağlı duran dört meleği çöz dedi. Tam o saat, o gün, o ay, o yıl için hazır tutulan dört melek, insanların üçte birini öldürmek üzere çözüldü. Atlı ordularının sayısı 200 milyondu. Sayılarını duydum. Görümde atları ve binicileri gördüm. Ateş, gök, yakut ve kükürt renginde göğüş zihirleri kuşanmışlardır. Atların başları aslan başına benziyordu. Ağızlarından ateş, duman, kükürt fışkırıyordu. İnsanların üçte biri bunların ağzından fışkıran ateş, duman ve kükürtten bu üç beladan öldü. Atların gücü ağızlarında ve kuyruklarındadır. Yılanı andıran kuyruklarının başıyla zarar verirler. Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe etmediler. Cinlere ve göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen altın, gümüş, tunç, taş, tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. Adam öldürmekten, büyü, fuhuş, hırsızlık yapmaktan da tövbe etmediler. Burası çok korkunç. O günlerde insanların en korktukları şey doğudan bir ordunun gelmesi. Zaten tarihlerinde bunu çok yaşamışlar. Asurlular geldiler, ezip geçtiler. Her şeyi yok ettiler. Persler geldiler, ezip geçtiler. Babililer geldiler, ezip geçtiler. Ve o günlerde sürekli bir korku içindeydiler. Ya doğudan büyük bir ordu gelirse. Kalabalık bir ordu. Yok edici bir ordu. Ve insanın en korktukları şey oydu o günlerde. Ve burada Yuhanna ne demek istiyor bize? Tanrı'nın gazabına uğramak en korktuğunuz şeyinden beteriyle karşılaşmaktır. Senin en büyük korkun nedir? IŞİD'in eline geçmek mi? Onlar doğudan gelip Türkiye yok etmeleri mi? Bilmiyorum, yani en büyük korkun ne? Ama burada diyor ki onu hayal edin. Şimdi bilin ki Tanrı'nın gazabı bundan daha kötüdür. Tanrı'nın gazabına uğramak bundan beterdir. Onu demek istiyor burada. Ve diyor ki ne yazık ki putlardan vazgeçmedi ve tövbe etmedi insanoğlu. İnsanoğlu nasıl bir varlık değil mi? Ne kadar dik başlı. Ne kadar inatçı. Yani altı borazan çalındı. Gene de tövbe etmiyor. Senin yüreğin nasıl? Tövbekar mısın? Yüreğin yumuşak mı? Firavun'a baktığımız zaman görüyoruz ki bunca bela olduktan sonra Firavun bir kez daha inatçılık etti ve halkı salıvermedi. Yüreği nasırlaştırıldı. Duyarsız. O zaman altı borazan çalındı ama gene de aslında işe yaramadı bir şekilde. İnsanoğlu tövbe etmedi. Şimdi bir parantez açılacak yedinci borazan çalınmadan önce. Ve bu parantez 10. ve 11. bölümleri içeriyor. Ve bir açıklama verilecek. Nasıl bir açıklama? Bunca felaket varken dünyada kilise ne yapıyor? Kilisenin rolü nedir? Bizim Ne yapmamız lazım? Bakıyoruz işte bunca kötülük insanın başlarına gelince biz ne diyeceğiz? İyi ki bizim başımıza gelmedi. İyi ki Mesih'teyiz mi diyeceğiz? Vay haline mi diyeceğiz onlara? Bizim rolümüz ne burada? Oturup izlemek mi? Ve aslında burada görüyoruz ki kilisenin peygamberliksel bir rolü var dünyada. Ve bu ayetler, bu borazan mecazı bizim peygamberliksel rolümüzü öne çıkartır. Bu bölümlerde söz konusu bu. Okuyoruz 10. bölüm 6. ayet. Göğü ve göktekileri, yeri ve yerdekileri, denizi ve denizdekileri yaratanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın hakkı için Antiochus dedi ki, artık gecikme olmayacak. 7. borazan çalınacak. 7. melek borazanını çaldığı zaman Tanrı'nın sır olan tasarısı tamamlanacak. Nitekim Tanrı bunu kulları peygamberlere müjdelemişti. Gökten işittiğim ses benimle yine konuşmaya başladı. Git denizle karanın üzerinde duran meleğin elindeki açık tomarı al diyor. Bir melek var, onun elinde bir tomar var. Diyor ki onu al, meleğin yanına gidip küçük tomarı bana vermesini istedim. Al bunu ye dedi. Midende bir acılık yapacak ama ağzına bal gibi tatlı gelecek. Küçük tomarı meleğin elinden alıp yedim. Ağzım da bal gibi tatlıydı ama yutunca midem acılaştı. Sonra bana şöyle dendi. Yine birçok halk, ulus, dil ve kralla ilgili olarak peygamberlikte bulunmalısın. Şimdi Yuhanna burada bütün kiliseyi temsil ediyor. Bizim rolümüz ne? Tanrı'ya gitmek, onun sözünü yutmak. Ağzımıza tatlı gelecek. Tamam mı? Zaten müjdeyi ilk duyduğunda, kiliseye ilk geldiğinde, işte tatlı gibi, Tanrı seni seviyor. Ve bu tatlı ses Tanrı'dan gelen devam ediyor. İşte bugün bu peygamberlik ilahiyle, yani bunu hissettik, onun ne kadar tatlı olduğunu hissettik. Tanrı seni seviyor, müjde bu. Ama sonra benimsediğimizde, hazmettiğimizde, yani hayatımıza aldığımızda bu gerçeği, bazı acı gerçeklere de farkına varıyoruz. Değil mi? Günahın Tanrı'ya ne kadar üzdüğünü öğreniyoruz. Bu acı bir şey. Tanrı'nın günahı nasıl cezasız bırakamadığını öğreniyoruz. Bu acı bir şey. Mesih'in çarmıkta ne kadar acı üstlendiğini anlıyoruz. Bu acı bir şey. Ve öğreniyoruz ki aslında bir gün Tanrı'nın gazabı gelecek. O acı bir şey. Belki sevdiğin bazı insanlar hiç iman etmeyecek. O acı bir şey. O zaman tatlı gerçekler ama aynı zamanda bir acılık var burada. Ve bu aslında klasik bir peygamberin görevlendirilmesi sahnedir. Hezekiel peygamberinde bu sahneyi görüyoruz. Yani Tanrı diyor ki bunu yutacaksın, sonra peygamberlikte bulunacaksın. Ve ne demek istiyor? Aslında benimsemediğin bir şey ilan edemezsin. Müjdeyi duydum, şimdi herkese söyleyeceğim. Olmaz. Duydun mu? Yaşayacaksın, uygulayacaksın. Harekete geçireceksin bu gerçekleri. O şekilde insanlarla paylaşabilirsin. Ve görüyoruz ki Tanrı adil. Ve bu önemli. Şayet Tanrı adil değilse, Özgecan Aslan'ın bu haftaki tecavüzüne ve öldürülmesine üzülmez. Ama Tanrı adil olduğu için bunu cezasız bırakmayacak. Tanrı sevgi olduğu için şanslar verecek. Altı borazan çalınacak. Bu insanların tövbe etmeleri için bir şans verilecek. Ama adil olduğu için en sonunda bir ceza verecek Tanrı. Değil mi? Ve bu sevgili bir şey. O zaman Tanrı'nın sevgisi adaletini içeriyor. Yoksa Tanrı sevecen değil. Umursamazdır. Duyarsızdır. Ama bizim bildiğimiz Tanrı öyle değil. O zaman kilise bir peygamber olarak görevlendiriliyor burada. Tanrı'nın sözünü aldık ve duyuracağız. Ve şimdi 11. bölümüne geçiyoruz. Ve şimdi başka bir mecaz var. Bu kitapta hep mecaz, mecaz, benzetme, benzetme, resim, resim. Ve 11-10. Bana DNA'ya benzer bir ölçü kamışı verilip şöyle dendi. Git Tanrı'nın tapınağını ve suna ölç. Orada tapınanları say. Tapınağın dış avlusunu bırak. Oraya ölçme. Çünkü orası kutsal kenti 42 ay ayaklarıyla çiğneyecek olan uluslara verildi. Şimdi bu 42 ay ya da 3,5 yıl ya da 1260 gün aynı şey. Şimdi bazı insanlar sayıyorlar öyle mi? Aslında simgesel bir numara tabii ki ve vahiy bölümünde sürekli ortaya çıkan bir simgesel numara. Ne demek? Şimdi bu sahne Daniel peygamberden alınmıştı. Daniel peygamber dedi ki kutsal tapınak 42 ay boyunca kuşatılacak. Ulusların ayakları altında çiğnenecek. Ve ona büyük sıkıntı dedi. Yani büyük sıkıntı dediğimiz zaman bu. Hep dediğimiz gibi büyük sıkıntı içinde yaşadığımız bir zaman. Yani gelecekte olacak bir zaman değil. Şimdi yaşadığımız bir şey. Tapınak biziz. Ali abinin 2 hafta önce öğrettiği gibi. Tapınak, yani Tanrı ile insanlar arasındaki buluşma noktası biziz. Kutsal yer biziz değil mi? Kabul ediyor muyuz bu yönü? Yani sürekli dediğimiz bir şey. Tapınak biziz. Güzel. 42 ay. Şimdi Roma ordusunun Kudüs kuşatması bundan birkaç yıl evvel 3,5 yıl sürdü. İlyas'ın peygamberlik etiği kuraklık 3,5 yıl sürdü. İsa Mesih'in hizmeti 3,5 yıl sürdü. Mesih hizmeti boyunca kuşatıldı. İnsanlar tarafından aşağılandı. Ayak altında çiğnendi, hor görüldü. Mesih tapınaktı. İnsanlara yobazlığa meydan okuyordu. Ve insanlar onu eziyordu. Ta ki en sonunda çarmıha gelene kadar. 7 tamlıksa 3,5 geçiciliktir. Geçiciliktir. Ve bu kilisenin resmidir. Kilise, Tanrı'nın kutsal tapınak. Biz insanlara meydan okuyoruz, uyarıyoruz, borazanlar çalıyoruz son gelecek diye, tövbe edin diye. Ve insanlar bundan hoşlanmadıkları için bizi aşağılıyorlar. Belki senin iş yerinde böyle oluyor. İnsanlara bir şey demek istiyorsun. Lütfen abi bu kadar küfretme, beni rahatsız ediyor. Onlar da işte hoşlanmazlar bundan. İşte bu resim. Kilise, Tanrı'nın kutsal yeri, insanlar tarafından kuşatıldı, eziliyor. Resim bu. Mesih'in yaşadıkları kilisede yaşıyor. Anladınız mı? Bunu yaşıyor musunuz, hissediyor musunuz kendi hayatlarınızda bazen? İnsanlar bizden hoşlanmaz. Neden? Çünkü biz onların vicdanı oluyoruz ve bir vicdan rahatsız edici bir şey aslında. Vicdan azabı var ya, işte bazen insanlar bize bir vicdan azabı olarak bakıyorlar. Bazen bir ulus da böyle olacak. İngiltere'de şimdi kilise bu hale geldi. Çünkü sürekli popüler olmayan şeyler demek zorunda. Ve hiç kimse bundan hoşlanmıyor. Çünkü İngiltere'de her şey hoşgörü, herkesi sevelim. İngilizler hep öyle. Yani. Değil mi Andy? Ne biliyor yani işte. O zaman insanlar bundan hoşlanmazlar. Kiliseden hoşlanmazlar. İsa'dan hoşlanmazlar. Şimdi başka bir mecaz ve bugünkü en son benzetme ya da mecaz. Çünkü resim başka burada, buradayız. Yani vay kitabı her zaman böyle. Şimdi 3. ayet. Ve az kaldı. 7. borazan çalınacak. Merak etmeyin. Hamdolsun. İki tanığıma güç vereceğim. Çulgisiler içinde 1260 gün peygamberlik edecekler. Yani 42 ay. Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacıyla iki kandilliktir. Kimdir bu iki tanık? Kilise. Kilise. Burada kilisenin peygamberliksel rolü söz konusu. Ne iki o zaman? Niye bir? Yani kilise bir beden. Neden bir beden olarak tasvir edilmiyor? Çünkü burada kutsal yasaya göre bir kişinin tanıklığı yeterli değildi. İki kişinin tanıklığı geçerliydi. Özellikle ölüm cezası için. Burada söz konusu olan kilisenin imansız dünyanın aleyhinde verdiği tanıklıktır. O zaman iki kişi olarak tasvir ediyoruz. Tanıklığımız geçerli olsun diye. İsa ölümden dirilince Tanrı iki melek gönderdi mezara. Çünkü önemli bir şeye tanıklık olacaklar. Yani o burada yok. O dirildi. İki melek. İsa öğrencilerini ikişer ikişer gönderdi müjdelemeye. İsa şöyle dedi. Aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. İki kişi. Evet. Tek başınıza hiçbir şey yapmaya çalışmayın. Hristiyanlık her zaman çoğul halinde, topluluk halinde yapılacaktır. Bu iki tanığın hizmeti kilisenin hizmetini simgelemektedir. Dünyanın aleyhinde tanıklık ediyorlar. Siz doğru yapmıyorsunuz. Bir gün yedinci borazan çalacak. Beşinci ayet. Biri onlara zarar vermeye kalkışırsa ağızlarından ateş fışkıracak ve düşmanlarını yiyip bitirecek. Onlara zarar vermek isteyen herkesin böyle öldürülmesi gerekir. Peygamberlik etikleri sürece yağmur yağmasın diye göğ kapamaya yetkileri vardır. Suları kana dönüştürme ve yeryüzünü kaç kez isterlerse her türlü belayla vurma yetkisine sahiptirler. Yani full yetkili, James Bond gibi tam yetki size verildi. Full yetki size verildi ey Tanrı'nın çocukları. Yetki var bizde. Hem Musa'ya hem de İlyas'a benziyor burada farkındaysanız. Göğü kapama yetkisi. İlyas bunu yaptı. Belayla vurma yetkisi. Musa bunu yaptı. Onların izlerinden gidiyoruz. Onlar asıl peygamberlerdir. Onlardan ders alarak, ibret alarak onların omuzlarında yükseliyoruz biz. Onların mirasçılarıyız. Musa Firavun'a meydan okudu. İlyas kötü kral Ahav'a meydan okudu. İsa Mesih yobazlığa meydan okudu. Kilise Tanrı'ya karşı isyan eden bir dünya sistemine meydan okusun. Adaletsizliğe, merhametsizliğe, sömürgüye meydan okusun. Ayet 7. Tanıklık görevleri sona erince dipsiz derinliklerden çıkan canavar onlarla savaşacak. Onları yenip öldürecek. Cesetleri simgesel olarak Sodom ve Musur diye adlandırılan büyük kentin ana yoluna serilecek. Onların Rabbi ve orada çarmıha gerilmişti. Her halktan, oymaktan, dilden, ulustan insan 3,5 gün cesetlerini seyredecek. Cesetlerinin mezara konulmasına izin vermeyecekler. Yeryüzünde yaşayanlar onların bu durumuna sevinip bayram edecek. Birbirlerine armağanlar gönderecekler. Çünkü bu iki peygamber yeryüzünde yaşayanlara çok eziyet etmişti. Diyarbakırlı bir arkadaşla konuşuyordum. 2 hafta önce bana kişisel hikayesini anlatıyordu. İman etti Rabbi İsa'ya hamdolsun. Sonra ailesine söyledi. Ailesi zaten onu yani evlatlıktan çıkardılar. Sonra kurban bayramında annesi onu evine çağırıyor. Gel evladım. Gel evladım. O zaman annesine ziyaret etmeye gitti Diyarbakır'a. Eve girdi. Orada bütün amcalar, bütün erkekler orada onu bekliyor. Pusula. Silah çektiler. Şöyle dediler. Bu Hristiyanlıktan dönmezsen hemen seni vuracağız, öldüreceğiz. Annesi de ona şöyle dedi. Bugün benim en güzel bayramım olacak. Kurban bayramı. Çünkü seni kurban edeceğiz. Senin kanını yüzüme süreceğim. Bayram edecekler diyor burada. Benim arkadaşım tanıyoruz değil mi? Şaban. Bunu yaşadı. Öldüyse bu hikaye nereden duyardım? Sonra abimiz diyor ki Kutsal Ruh onun üzerine geldi. Tanrı'dan bir yetki geldi. Onu hissetti. Burada yazıldığı gibi. Dedi ki bugün hiç kimse bana dokunamaz. Bugün ölmeyeceğim. Ve oradan çıktı. Adamlar geriye çekildiler. Ve şimdi 25 yıl sonra Tanrı bunu tatlıya bağladı. Nasıl? Annesi bütün mirasını bu adamın abisine bıraktı. Çünkü artık o yok sayıyor. Evet. Bütün mirasını onun abisine bıraktı. Sonra annesi yaşlandı ve hastalandı. Ama abisi dedi ki bana ne? Sana bakmayacağım. Evden kovdu. O zaman annesinin şimdi kirasını ve sigortasını kim ödeyecek? İmanlı kardeşimiz. Ve annesiyle barıştı. Gitti dedi ki sen beni reddettin. Öldürmeye kalkıştın. Ama ben bugün senin kiranı ve sigortanı ben ödeyeceğim artık. Yand olsun değil mi? Ve bu hikaye aslında İsa Mesih'in hikayesi. Ortaya çıktı, meydan okudu insanlara. Ondan hoşlanmadıkları için onu öldürdüler, çarmıha gerdiler. Ama aslında İsa Mesih bunu ondan kurtarışları için yapıyordu. Bunu biliyoruz. Demin ilahilerde söyledik. Müjdemiz bu. Rab hayatını feda etti. Sonsuz yaşam vermek için. Ve aslında burada görüyoruz ki kilisenin gidişatı Mesih'in gidişatına benzeyecektir. Kilisede tanıklık edecektir. Bu iki tanık. Ama insanlar bundan hoşlanmadıkları için öldürmeye kalkacaklar. Bazen de tamamen öldürecekler. Bazen yüreğinde ölü gibi hissedeceksin. Komşuların arasında. İşte iş arkadaşların arasında. Bazen yüreğinde böyle bir acı olacak. Sanki ölmüşüm. Sanki yokum artık. Beni saymıyorlar. Ama bazen kilise tamamen etkisiz hale getirilecek, tamamen öldürülecek. Bir devlet kalkar, tamamen kiliseleri kapatacak. Bu oluyor dünyamızda 2000 yıl boyunca sürekli olan bir şeydir. Farklı farklı uluslarda. Kilisenin hikayesi bu. Ama burada bitmiyor hamdolsun. İsa Mesih şöyle demiştir. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Bazen kiliseyi gömdüklerini düşünüyorlar ama aslında Tanrı'nın tohumunu ektiler. Ve şok olacaklar çünkü ne ortaya çıkacak. İran'a bakın. İran'da devlet tamamen kiliseleri kapatmaya kalkıştı. Ama şimdi yer altında milyonlarca İranlı. Bu hafta sonu İranlılarla beraberdik, dua ediyorduk. İnanılmaz güçlü imanları var. Kiliseyi kapatamazsın. Öldüremezsin. Öldürebilirsin de dirilecektir. Okuyacağız. Ayet 11. 3,5 sonra iki peygamber Tanrı'dan gelen yaşam soluğunu alınca ayağa kalktılar. Onları görenler dehşete kapıldı. İki peygamber gökten gelen yüksek bir sesin buraya çıkın dediğini işittiler. Sonra düşmanlarının gözü önünde bir bulut içinde göğe yükseldiler. Yani bizi aşağılayabilirler, hor görebilirler. Ama Tanrı bizi her gün, herkes her gözün önünde onurlandıracaktır. O zaman dehşete kapılacaklar. Bunun için yaşıyoruz. Yani insanların övgüsü için değil, Tanrı'nın övgüsü için yaşıyorum ben. Ayet 13. Tam o saatte şiddetli bir deprem oldu. Kentin onda biri yıkıldı. Depremde 7000 kişi can verdi. Geriye kalanlar dehşete kapılıp gökteki Tanrı'ya yücelttiler. İkinci vay geçti. İşte üçüncü vay tez geliyor. Şimdi bu 13. ayet çok önemli. Diyor ki Tanrı'ya yücelttiler. Yani belaların yapamadığını bu kilisenin fedakarlığını muktedir kıldı. Yani belalar altı beladan sonra burada tövbe etmediler, vazgeçmediler diyor. Ama burada kilisenin tanıklığından sonra biz fedakarlık ettikten sonra diyor ki Tanrı'ya yüceltecekler. Yani tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Değil mi? Aslında görevimiz peygamberliksel ise, borazanlar çalmak ise nasıl, meydan okumak ise nasıl? Aslında ötekileştirerek değil, yargılayarak değil, sen cehenneme gideceksin değil. Fedakarlıkla, hizmetkarlıkla, insanların arasında yaşadıkça, yumuşak huylulukla, gerekirse kanımızı dökerek, bu şekilde yargının yapamadığını sevgi yapacak. Mütevazi bir ruh yapacak. Bunun öğretişi bu. Çatışarak değil, uzlaşarak kazanırız insanları. Diyor ki işte kentin onda biri yıkıldı. Şimdi Sodom'da 10 doğru kişi bulunursa yıkmayacağım diyen Tanrı. Şimdi %10'u yıkacağım diyor. Yani bir azınlık yıkacağım. Çoğunluk kurtulacak diyor. Tam tersine çevirdi. Aynı şekilde 7000 kişi öldü diyor büyük şehirde. İlyas'ın günlerinde Tanrı dedi ki işte bala diz çökmeyen sadece 7000 kişi var. Yani herkes ölecek, sadece 7000 kurtulacak. Şimdi tersine çeviriyor tayları Tanrı. Diyor ki sadece 7000 ölecek, çoğunluk kurtulacak. Burada ne demek istiyor Tanrı? Merhamet yargıdan güçlüdür. En sonunda sevgi kazanır bir şekilde. Merhamet yargıya galip gelir dedi Yakup. Sonuç olarak rolümüz dünyayı uyarmak, borazanları çalmak, İlyas'ın yaptığı gibi, Musa'nın yaptığı gibi meydan okumak. Bu doğru değil kardeşim. Ama sevgiyle, fedakarlıkla varoluşumuz şehrimize, tanıdıklarımızla, arkadaşlarımızla, ailelerimize bir uyarı olsun. Bir ibret olsun. Ama ötekileştirerek, çatışarak olmasın. Anladınız mı? Mahvedici iblistir. Bazen kilise mahvedici hale geliyor. Mahvedici iblistir. Kurtarıcı Mesih'tir. İkinci Petrus de şöyle yazıyor. Bazıların düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Altı borazan, uyarı, uyarı, uyarı, sabrediyor. Ne kadar çok acı çekiyor Tanrı bizi affetmekle, sabretmekle. Dünyamızı gözlemliyor, olup bitenleri görüyor. Ama gene de yani son getirmiyor. Sabrediyor bize karşı. Yedinci borazan. Ayet 15. Yedinci melek borazanını çaldı. Evet. Gökte yüksek sesler duyuldu. Dünyanın egemenliği Rabbimizin ve Mesih'in oldu. O sonsuzlara dek egemenlik sürecek. Tanrı'nın önünde taklarında oturan 24 ihtiyar, onları çok çok çevik değil mi? Yüzüstü yere kapandı tekrar. Tanrı'ya tapınarak şöyle dediler. her şeye gücü yeten, var olan, var olmuş olan Rab Tanrı, sana şükrediyoruz. Çünkü büyük gücünü kuşanıp egemenlik sürmeye başladın. Uluslar gazaba gelmişlerdi. Şimdi ise senin gazabın üzerlerine geldi. Ölüleri yargılamak, kulların olan peygamberleri, kutsalları küçük olsun, büyük olsun, senin adından korkanları ödüllendirmek ve yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek zamanı da geldi. En sonunda af olmayacak. En sonunda 6 şans oldu. Kaç tane lazım sana? Diyecek Tanrı. Süper Baba dizisini hatırlıyor musunuz? Ben biliyorum canım. Neredeyse her epizodun sonunda, izleyen kim vardı aramızda? Süper Baba, tamam. Neredeyse her epizodun sonunda Çengelköy'deki bu çınar altı çay bahçesinde işte oturuyorlar, değil mi? Barışıyorlar ve tatlıya bağlıyorlar. Yani neler geçti fark etmez. Şimdi burada oturuyoruz. Şimdi o çay bahçe benim evime çok yakın. Oraya sürekli gidiyorum. Ondan biliyorum, tamam. Ama Vahiy kitabında sürekli belli bir şey yaşadıktan sonra işte son sahne onun işte tahtının etrafındayız. Şükrediyoruz. Tatlıya bağlıyoruz. Yedi mühürden sonra öyle oldu. Yedi borazandan sonra öyle oldu. Şimdi 12. bölümünde öyle olacak. Çünkü hatırlatmak istiyor bize her zaman. Ne kadar çok acı çekerseniz. Bu peygamberliksel görevimizde ne kadar çok zorluk çeksek en sonunda tahtın önünde duracağız. Şükürler olsun diyeceğiz Tanrı'ya. Çünkü sen bizi korudun. Sen bizi öldüysek bile sen bizi dirilttin ve buraya getirdin. Son bu. Şimdi hamdolsun. Bunun bir peygamberlik bir parçası var. Hissediyorum ki bugün Rab herkese, her bir imanlıya bir borazan vermek istiyor. Senin bir borazanın olsun. Bunun sadece bir tane var burada ama çoğaltacak, dağıtacak. Tamam mı? Senin iş yerinde, senin mahallende, senin apartmanında, akrabaların arasında, arkadaşlarınla, üniversitede bir borazan çalacaksın. İnsanları yargılamak için değil, Mesih'in gelişine işaret ederek bir gün o gelecek, o uyarıyor. Biz onların vicdanı olalım. Bazen insanlar vicdanlarını susturmak istiyorlar. Bazen biz de. Vicdanım hayır diyor, ben susturuyorum. O zaman bazen bundan hoşlanmazlar. Ama tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır gerçekten. Ve bizim müjdemiz bu arkadaşlar. O zaman ayağa kalkalım. Dua edeceğiz ve hissediyorum ki gerçekten bugün Tanrı her birinize sana özgü bir borazan vermek istiyor. Ve diyor ki sen bu borazanı istiyor musun? Çünkü verirsem çalmalısın. Verirsem tanıklık etmelisin. Ağzını açmalısın. O zaman şimdi kollarımızı açalım, ellerimizi kaldıralım Rab'be. Rab, varlığın için teşekkürler. Kutsal sözlerin için teşekkürler. Sabırlı, tez öfkelenmeyen bir Tanrı olduğun için bin teşekkürler. Rab, senden korkuyoruz. Aynı zamanda merhametli bir Tanrı. Sevecen, babacan. Yakın, bize yakınlaşan, kucaklaşan bir Tanrı olduğunu biliyoruz. Şimdi gel kutsal ruh, bizi burada Yuhanna'ya görevlendirdiğin gibi, bizi de görevlendir. Biz de senin sözünü yutmak istiyoruz. Bal gibi olacak tatlı, aynı zamanda acılaşacak içimizde. Ama bunu benimsemek, yutmak, hazmetmek istiyoruz Rab. Şimdi her bir kardeşimin eline bir borazan ver. Rab lütfen, sana tanıklık etmek istiyoruz. Tanrı sevgidir ama Tanrı adildir. Sevgisi büyük. hamdolsun. Ver şimdi Rab kardeşlerime. Şimdi alabilirsiniz, imanla alabilirsiniz bu borazanları. Rab'den diyebilirsiniz. Evet Rab, teşekkürler bunun için. Evet, bu hafta kullanacağım. Bu hafta iş yerimde. Bu hafta arkadaşlarımla. Ügün hikmetli bir şekilde bunu kullanacağım ve sana tanıklık edeceğim. Şükürler olsun. Cesaret ver Rab. Hikmet ver Rab. Merhamet ver Rab lütfen. Eğer bugün sen bir misafirsen, henüz Mesih'e iman etmediysen, onun mührü senin üzerinde değilse, bu ayetlerden korkmalısın. Çünkü bir gün Tanrı herkesi yargılayacak. Ve 6. borazan belki çalıyor. 7. borazan henüz çalmadı. Hala bir fırsat var tövbe etmek için, iman etmek için. Bugün tövbe eder misin? Bugün Rab'e yaklaşır mısın? Çünkü bizi kullar gibi değil, oğullar olarak kabul edecek. Bizi sevgiyle kabul edecek.